Şahane züğürtler başlıyor. Şahane züğürtler başlıyor.
My lady Dapanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill, my lady Dapanville. Why does it grieve me so that your heart seems so silent? Why do you breathe so low? Why do you breathe so low, my lady Dapanville? Why do you sleep so still? My fill, yes, you will be my fill. My lady Dapanville, you look so cold tonight. Your legs feel like winter. Your skin has turned to white, your skin has turned to white, my lady Dapanville. Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. My lady Dapanville, why do you grieve me so? Your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady, though in your grave you lie. I'll always be with you, but this rose will never die. This rose will never die. I loved you, my lady, though in your grave you lie. I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die.
Efendim, Şahane Züğürtler programının yeni programından daha merhaba herkese. Bu hafta arkadaşım Nihan'la birlikteyiz. İstanbul Moda'da bir kafede oturuyoruz. Bu hafta kendisiyle turizm ve otelciliği konuşacağız. Turizm son zamanlarda çok kötü bir gidişatta. Kendisi otelci, ben eski otelciyim. Anıları paylaşacağız. Nihan, hoş geldin programımıza. Biraz kendinden bahseder misin?
Hoş bulduk. Yaklaşık 15 yıldır herhalde bu sektörün içerisindeyim. 15 yıldır en kötü gittiği dönem diye böyle kötü bir girişle başlayayım. 15 yaşından beri stajlarımla birlikte devam ediyor. Gidişat pek iyiye gitmiyor. Zaten birlikte konuşacağız nasıl gittiğini. Şu anda da Zincir bir Otel'in online kanal yönetimi kısmındayım. Sevdiğim bir sektör. Severek çalışıyorum.
O kısma inanmıyorum ben. Severek mi çalışıyorsun gerçekten?
Yani artık düştük bir belaya diye.
Mecburiyetler desek daha doğru olur sanki.
Mecburiyetler ama ya ben başka sektörleri de denedim ama aynı kafa yapısındaki insanlar olmayınca aslında o kadar keyif vermiyor başka bir sektörde çalışmak. Tabii daha düzenli saatlerde daha düzenli bir beyaz yakalı olmak herkes ister. Yani en azından yani yaşın bir zaman sonra gençken daha katlanılabilir ve kolay oluyor düzensiz çalışma saatleri ama bir yaştan sonra insan biraz daha sakinlik, huzur, düzen arıyor.
Peki bu terör olayları çok ciddi anlamda turizmi etkiledi. Hava yolları, tur şirketleri, rent-a-car, esnaf, kapalı çarşı çok ciddi anlamda etkilendi. Terörün öncesinde de İstanbul'da çok ciddi anlamda bir otel artışı oldu. Bütün iş adamları otelciliğe bulaştı. Öncesinde rezidanslar arttı. Biraz anlatır mısın? Ben turizmden biraz uzak kaldım. Sen daha taze bilgilerin var. Biraz anlatır mısın?
Aslında şöyle, tam da söylediğin gibi gidişat devam etti. Yani son zamanlardaki terör olayları zaten sallanmakta olan sektöre en son darbeyi indirdi. Ama şöyle, dediğin gibi birçok mafya babası kara para aklamak için otel sektörüne girdi. Otel açmaya başladı. Talepler o hızda artmazken arz ciddi anlamda arttı. Eğer yanlış hatırlamıyorsam 2014 yılında Türkiye genelinde açılan otel sayısı 170 civarında. Yani fazlası var eksiği yok muhtemelen. Bu kadar fazla arzı karşılayabilecek oranda bir talep yok. Dolayısıyla zaten sektör sallanmaya başlamıştı. En son siyasi iktidarsızlık, dünyadaki genel kriz ve terör olayları son darbeyi vurdu diyebilirim.
Kapanan oteller de oldu, dayanamadı bazı oteller. Aklına gelen var mı? Benim aklıma gelen Martı İstanbul Oteli var, bu Taksim Tepebaşı'nda. Onun hikayesini sen biliyorsundur. Mutlaka orada çalışan arkadaşların ya da arkadaşlarının arkadaşları vardır. Biraz anlatır mısın?
Tabii. Yani bir günde kapanan bir otel. Biz inanamadık hatta, yani öyle bir haber geldi. Taksim Martı kapandı falan. Aa, dedik ki biz de el değiştirdi değil mi? Yok, kapandı. Nasıl kapandı? El değiştirdi değil mi? Hani hangi isim aldı, hangi şirket aldı, bina ne olacak falan filan diye düşünürken, hani farklı bir zincir gelmiştir belki diye düşünürken, yok dedi, otel komple kapandı. Bayağı öyle kapıdan dönen insanlar oldu. Toplantı grupları, konaklama grupları konfirme olup otelin kapandığını bir günde öğrenip farklı yerlere gitmek zorunda kalan birçok insan oldu. Başka bir arkadaşım spora gidiyor. Bayağı böyle spor üyeliği var. Bir yıllık spor üyeliğine işte yazılıyor. Gidiyor. Bayağı spor çantasını falan alıp. Diyor ben geldim, otel kapalı. Nasıl kapalı falan böyle. Bayağı kapalı diyorlar.
Yani kapıya resmen kilit mi vuruyorlar? Yani kapıda güvenlik falan mı oluyor o durumda? İnsanların girmesini mi engelliyorlar? Nasıl oluyor?
Aynen. Bina tamamen boş. Kapıda güvenlik var. İçeride hiç kimse yok.
Personel dahi yok.
Hiç kimse yok. Kapıda güvenlik var. İçeri sokmuyor. Otel kapalı diyor.
İhtilal olmuş gibi bir şey oluyor galiba.
Aynen öyle, bir gecede.
Bir gecede. Çok enteresan. Bir de geçenlerde şeyi okudum. Gerçi Martı otelleri bayağı büyük. Bildiğim kadarıyla Marmaris'teki oteli çok eski ve bu Banu Alkan'ın, Serpil Çakmaklı'nın havuz başındaki o pozlarını kestiği oteldir Martı otelleri. Bir de geçenlerde şeyi okudum. Dedeman, Gayrettepe'deki Dedeman da kapanıyormuş galiba. Duydun mu sen böyle bir şey?
Duydum. Yani Gayrettepe'deki Dedeman yanındaki plaza ile birlikte yıkılıp yeni bir kompleksin yapılacağından bahsediyorlar. Ama tabii hani bu genel kötü gidişatta muhtemelen yıkım işlemlerini hızlandırdı diye düşünüyorum.
Hızlandırıyor da yani bu yeniliğe nasıl uyum sağlıyorlar? Kimi otel senin dediğin gibi 15 yıllık kalıyor. Kimisi yeni açılıyor. Yenilik ne yapıyor mimari açıdan biliyor musun hiç?
Yani mimari açıdan derken otelin
yani iç dizaynından bahsediyorum. Sonuçta her otelin bir kapalı, bir açık havuzu oluyor. Bunun dışında ekstra ne tür yenilik yapıyorlar hiç biliyor musun?
Yani şöyle hani bahsedilen oteller yani mesela Dedeman'dan yola çıkarsak zaten yıpranmış. Hani aslında güçlendirme çalışmalarının yanında bir o kadar da yenilenme çalışmasının olmasının gerekli olduğu otellerden. Çünkü eski bir otel hani neresin tutsun elinde kalan bir bina olduğu için binanın genel bir bakımı onarıma da ihtiyacı var. Renovasyonu çok kaldırabilecek bir yapıda olmadığı için hani tadilat da kurtarılamayacak olduğu için daha karlı olduğunu düşünüyorum. İnşaat sektörünün getirisi yüksek tabii. Genellikle o yüzden de hani inşaat sektörüne de can vermek için de çok otel yapılmışlığı var.
Aynı kentsel dönüşüm gibi anladığım kadarıyla.
Tabii kesinlikle. Sağlanan kar aslında şöyle, otel açıldıktan sonra otelin geri dönüşü açan firmaya geç ama inşaat aşamasında kazanılan kar yüksek muhtemelen. Çok fazla otel açılıyor o yüzden.
Ben bu sabah mesela erken kalktım, televizyonu açtım. Sabah 7 gibi bir Türk filmi karşıma çıktı. Zeki Alasya, Metin Akpınar. Dedeman otelinde çekilmiş Gayrettepe'de. Hemen bu resepsiyonundan, lobisinden tanıdım. Sonra düşündüm. Yani çok fazla Türk filmine sahne oldu Dedeman. Yine Taksim'deki Marmara eski şeyle etap değil mi? Çok fazla Türk filminde yer aldı o oteller.
Tabii. Tarabya bunların en büyük örneği. Tarabya da aynı şekilde yeniden çok büyük yatırımlarla renovasyon yapılıp üzerinde ciddi paralar harcanıp tekrar açılmış otellerden biri. Yani hani ayakta kalmaya çalışıyorlar diyebilirim birçok otel.
Peki bir şarkı arası verelim Nihan. Daha sonrasında bu şeyi konuşalım istiyorum. Türk insanının aklına neden tatil deyince deniz, kum, güneş geliyor? Ondan biraz bahsedelim, olur mu?
Olur, bahsedelim.
Tamam.
Twice, 'cause it's another day for you and me in paradise.
Evet, söyle bakalım, niye yerli turist, deniz, kum, güneş insanın aklına geliyor yaz tatili olunca? Neden bir yaz tatilinde Roma'ya gitmiyor, Londra'ya gitmiyor da Antalya'da bir tatil köyünü tercih ediyor? Ne düşünüyorsun?
Birincisi bir kere tembel olduğu için. Çünkü yatmak, işte hiçbir şey yapmamak, tüm servislerin ayağına gelmesi onun işine yarıyor. Bir de tabii alım gücüyle de doğru orantılı. Hani bir yurt dışına gidip bir işte İtalya, Roma, Paris bir kültür turu yapmak daha pahalıya mal oluyor. Vize, pasaport, bir sürü işlem yapılıyor. Bu prosedürlerle bir de alım gücü de düşük olduğu için çok uğraşmadan daha kolayına kaçıyor aslında yerli turist.
Bence artık bunu yavaş yavaş kırıyoruz. Şöyle ki evet, hani artık insanlar daha bilinçli, internet var. Daha böyle fiyat araştırıyor. İşte ne bileyim, bu gezi programları çoğaldı. İnsanlar biraz daha vizyon sahibi oldu. İşte bu yabancı filmlerden, dizilerden biraz daha genç nesil etkileniyor. Biraz da sanki bu tatil köylerini tercih eden aileler var diye düşünüyorum. Yani evet, bu sınırsız yiyecek içecek cezbediyor ama ben şunu çok iyi biliyorum ki o Antalya'nın o 40 derece 45 derece sıcağında o içtikleri içecekler buz gibi değil yani. O buzdolapları defalarca garsonlar tarafından açılıyor ve o içecekler ılık. Ama senin de bildiğin gibi insanlar çok çabuk unutuyor kötü şeyleri. Genelde hep güzel anılarla ayrılıyorlar.
Şöyle ya, biraz da beklentiyle ilgili alakalı. Yani senin tatilden ne beklendiğinle ilgili alakalı. Sen eğer tatilde genel olarak uyumayı, dinlenmeyi, denize girmeyi bekliyorsan oradaki düşük kaliteli servis seni tatmin ediyor. Ama sen eğer beklentin yüksek, iyi bir servis alacağım, güzelce de dinleneceğim şeklinde gidiyorsan, evet, o seni çok tatmin etmiyor. Ama tamamen beklentiyle doğru orantılı. Sen eğer senin önceliğin dinlenmek, uyumak ve denize girmekse diğer ufak teferruatları çabuk unutabiliyorsun.
Bir de şu şey var, mantalite var. Zaten yılın 12 ayı, işte 11 ayı çalışıyorum. Bu bir ay, bir hafta hiçbir şey yapmayayım diye düşünüyor insanlar. Oysa düşünecek olunca 11 ay hiçbir şey yapmamış oluyorsun aslında. Yani geçimini sağlamak için, hayatta kalabilmek için, survive edebilmek için deli gibi çalışıyorsun. Kendine hiçbir şekilde aslında yatırımın yok düşünecek olunca. O bir ayı ne bileyim genel kültür anlamında müzeleri, o yabancı ülkeye gidip oranın insanı gibi yaşasan, oranın atmosferini solusan eminim daha çok şey katar diye düşünüyorum. Sen nasıl tatillerini geçiriyorsun?
Kesinlikle doğru. Aslında şöyle, yani hani yerli turist birazcık tatilde kendime ne katarımdan çok kendimi ne kadar dinlendiririm, ne kadar uyurumu aslında hani planlıyor. Ama hani yavaş yavaş senin de söylediğin gibi yeni nesille birlikte farklı yerleri görmek daha şu anda hani popüler diyebilirim. Bir de sosyal medyanın da aktif anlamda kullanılır olması biraz daha aslında farklı yerleri, tatilde başka yerleri, yurt dışına çıkmayı biraz da moda haline getirdi de denilebilir aslında. Ben hani tatil programı yaparken ya da tercih ederken genellikle bana ne katar diye düşünüyorum. Evet, ne kadar çok dinlenirim, bu da önemli. Sonuçta sürekli işte erken kalkıyorsun, işe gidiyorsun, yoruluyorsun, streslesin, kalabalık bir ortamdasın vesaire. Ben biraz daha kendi kafamı dinleyebileceğim, kalabalık popüler yerlerdense biraz daha sakin destinasyonları seçmeye çalışıyorum. Biraz daha görmediğim, daha önce hiç bulunmadığım yerlerde bulunmayı tercih ediyorum.
Bu terör olaylarını söyledik ama terör öncesinde Rusya ile bir kötü bir şeyimiz oldu. Olayımız oldu. Her şey o uçağı indirmekle başladı. Rusya pazarını kaybettik ama Orta Doğu'dan ciddi anlamda bir Araplar hala geliyorlar. Onların zihniyeti biraz Türkler gibi. Bize bir şey olmaz mantığı var. Benim de anne tarafında iki kuşak öncesinden Arap akrabalarım var. Onlar yakın bir zamanda buraya gelmeyi planlıyorlardı. Zaten her senenin yaklaşık bir 20 gününü falan Türkiye'de geçiriyorlar. Her sene düzenli olarak geliyorlar ve hani gelmelerinin sebebi biraz da bu bizim yerli dizilerimizin orada popüler olması. Sen de aynı fikirde misin benimle?
Kesinlikle, kesinlikle. Yani hani Arap turistin evet böyle bir gözü karalığı var Türkler gibi. Bize bir şey olmaz deyip çıkıyorlar yola. Çünkü alışkınlar hani böyle karışık olayların kendi ülkelerinde de olmasına. Biraz hani cesurlar aslında. Bunun yanında da evet doğru, Türk kültürünü merak ediyorlar. Türk kültürünü kendi kültürlerine yakın görüyorlar. Dizi tabii ki satılan dizilerin çok büyük prodüksiyonlar sonuçta. Onların da çok büyük etkisi var. Yani hani o dizilerin nerelerde çekildiğini merak edip yola çıkıyorlar. Hatta dizi oyuncularıyla öyle yolda yürürken acaba karşılaşabilir miyim diye ülkesinden ayrılan çok Ortadoğlu var yani.
Yani İstanbul'da bildiğim kadarıyla 18 milyon kişi yaşıyor. Çok zor yani.
Onu pek hesaba katmıyorlar. Dedim ya işte, gözü kara cesurlar diye belki ondan.
Benim eski çalıştığım otelde Kıvanç Tatlıtuğ bu kadar popüler değildi. Gümüş dizisi diye bir dizide oynuyordu. Hatırlıyor musun sen o diziyi?
Hatırlıyorum, hatırlıyorum.
O dizi işte popülerken benim çalıştığım otelde konsiyerj departmanına Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafını A4 kağıda print etmiş genç bir kız. Orada işte Murat abi vardı bizim. Ona gösteriyor. Ben bu oyuncuyu nerede görebilirim diyordu.
Tabii tabii. Yine Nişantaşı'nda başka bir otelde bayağı yeni açılan ve lüks segmentinde diyebileceğimiz bir otelde bayağı bir işte prensin oğlu sanırım. Kanşat'ı çok ciddi takip ediyor, hayranı. Denk geliyorlar bir şekilde barda. Bayağı zorla güvenlikle falan durdurup rica minnet fotoğraf çekip ondan sonra gazetelere konu olmuşluğu var yani.
Ciddi misin? Ben böyle bir şey hiç duymadım.
Tabii tabii. Yani şey böyle fotoğraf çekiyorlar gazeteciler işte haber yapacaklar falan. Ama fotoğrafta bayağı gece müdürünün falan resmi var. Kıvanç Tatlıtuğ'dan tek kare yok. Hayranları işte sırada deyip fotoğrafta gece müdürü var otelin.
Bu az önce akrabalarım var Arap demiştim. Onlar şöyle bir şey oldu. Benim de şöyle bir anım var. Geçen sene buraya geldiler en son. Burada işte 20 gün bir büyük bir otelde konaklama yaptılar. Daha sonrasında işte biz onları büyük adaya götürdük. İşte burada çok fazla aynı Türk gibi AVM'ye geziyorlar. Çünkü defalarca Türkiye'ye gelmişler. Müzeleri, Dolmabahçe'yi, Topkapı'yı falan çok iyi biliyorlar. AVM'leri öğrenmişler. Annem işte büyük adaya götürdü onları. Ben de varım. İşte tercümanlık yapıyorum. Çünkü Türkçe bilmiyorlar. Ertesi gün annem şey dedi, yemeği eve alalım hani Türk misafirperverliğini görsünler falan diye. Neyse adresi verdim onların eline. Bize geldiler. 18 yaşında kızları var. Çok şaşırdı. Böyle bir konuşma oldu aralarında hararetli. Ne oldu, bir sorun mu var falan dedim. Yok dedi işte kızım şaşırdı falan dedi. Neye şaşırdı, bir sorun mu var dedim. Yok yok dedi, aynı dedi Aşk-ı Memnu evini bekliyordu. İşte yaprak dökümü evi gibi, asmalı konak evi gibi bekliyordu falan dedi. Böyle bir bayağı bir aramızda gülme oldu. Türkiye'yi farklı tanıyorlar dizilerden dolayı.
Tabii aynen, onlar ne görüyorlarsa aslında hani o yaşantının içerisindeki insanları hem onları görmek için geliyorlar hem de birçok kişiye genelleme yapıyorlar. Yani herhalde herkes böyle yaşıyor falan diye düşünüyorlar. Gerçi öyle saraylarda yaşayanlarımız da var yani, yok.
Var ama maalesef bizim çevremizde yok galiba. Yani benim çevremde yok. Senin çevrende var mı?
Yok, benim çevremde yok ama yani sarayları olan arkadaşları tanımıyor musun? Yok mu? Var.
Var değil mi? Peki bir şarkı arası verelim, ondan sonra şeyden bahsedelim istiyorum. Biraz bu otellerde konaklayan insanların özel hayatı olmuyor. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Hele ki ünlüysen onu adım adım otelde takip ediyorsun. Kullandığın program gereği onun odaya söylediği yemek, içmek olsun, telefon görüşmesi, her şeyine dahil olabiliyorsun. Biraz ünlülerden bahsedelim istiyorum. Senin de vardır mutlaka öyle bir anın.
Tabii. Tamam, olur.
Bahsedelim. Tamam, bir şarkı arası verelim, ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim sohbetimize. Şimdi Nihan, şeyden bahsetmiştik en son, ünlülerle anılarımızı anlatalım istedik. Özel hayat maalesef otelde olmuyor. Benim müdürlerimden çok iyi hatırladığım 90'lı yıllarında bu Tanju Çolak'la Hülya Avşar çok görkemli bir büyük bir aşk yaşamış. O zaman tabii sosyal medya yok biliyorsun. Basın otelin... Benim çalıştığım eski otelin kapısında yatıyormuş resmen. Onların tek kare fotoğrafını çekebilmek için. Hülya Avşar'la Tanju Çolak bildiğin personel kapısından giriş çıkışı yapıyorlarmış. O mahalle arasında olan kapıdan. Bayağı günlerce yasak aşk yaşamışlar otelde. Hülya Avşar'ın da bu ünlülüğünün top noktasında. Senin var mı çalıştığın eski otelde? Mutlaka bir yasak aşka şahit olmuşsundur veya bir ünlüyle ilgili.
Var var kesinlikle. Yani şöyle, zaten o durumda çok bir, yani gelen ünlünün de çok bir tılsımı kalmıyor açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü her şeyini görüyorsun, her anını görüyorsun, her işte yüzünün, suratının ifadesinin hangi saatte olursa olsun mutlaka karşılaşıyorsun. O yüzden çok bir kalmıyor, çekiciliği de kalmıyor, aynı zamanda çok bir özelliği de kalmıyor. Benim hatırladığım böyle çok bilindik ve tanınan çok romantik bir yazar ve o dönem evli bir yazar, gayet böyle işte aşkla ilgili şiirleri olan, işte televizyonlarda, radyo programlarında falan böyle şiirleri paylaşılan, aşk üzerine çok kafa yormuş gibi gözüküp bunun üzerine çok fazla şiiri olan bir yazar. Bayağı gayet böyle bir Rus'la
ciddi misin, çok merak ettim. Program sonrasında öğrenmek istiyorum bu ismi.
Söyleyeceğim. Programda söyleyemez. Program sonrası mutlaka söyleyeceğim, paylaşacağım. Bayağı böyle bir Rus bir teyzemizle giriş işlemlerini yaptığını hatırlıyorum. Biz de dedik ki yani yazıklar olsun arkadaş, yani hani aşk adamının düştüğü durumlara bak. Dedik yani öyle çok bir özelliği, çok bir tılsım kalmıyor hani o kadar özelini paylaştığında aslında ünlülerin.
Sen bu şeyden bahsedince, otelci dinleyen varsa bunun uçuş terimini çok iyi biliyorlardır. Uçuş demek efendim, oteli ya günlük kullanıyorsunuz ya birkaç saatlik ya da tek bir amaç uğruna kullanıyorsunuzdur. Şimdi öyle bir şey anlattın, benim aklım şeye gitti. Yine bir gün bir üniversiteden bir arkadaşımla çalışıyorum. Aynı vardiyadayım. Bu magazin de biliyorsun, Ciciş, Esra, Ceyda kardeşler çok popülerdi bir dönem. Onlar otele geldi. Bana arkadaşım döndü. Şey, tabii ki yanlarında iki kişi daha var. İki ayrı oda tuttular. Daha sonra onlar iki saat sonra terk ettiler odayı. Tabii ki erkek misafirler odadalar. Bana arkadaşım döndü. Bak Gökçen dedi, senin vardiyan 8 saat, onların vardiyası 2 saat.
Tabii tabii canım, böyle farklı hikayelerde oluyor. Gece vardiyalarıyla hani karşılaştığı çok çok komik olaylar oluyor. Bir tanesi mesela hatırlıyorum. Resepsiyonda bir arkadaş. Genellikle gece vardiyasında, gece vardiyası bu arada gece 11. Sabah 7 vardiyasında resepsiyonda çalışan arkadaşlar, bir tanesi genellikle şöyle diyaloglara şahit olurlar. Kapıdan içeriye malum bir bayan girer, der ki 305 315, sadece oda numarası sorar.
Tabii ki misafirin adını soyadını bilmiyor değil mi? Oda numarasını biliyor.
Tabii tabii, sadece oda numarası söyler. Kimliğini alırsınız, yukarı gönderirsiniz. Bir arkadaş yine bir bayan içeriye giriyor. Diyor ki pardon diyor, kimliğiniz şey işte 305 nolu odaya geldim diyor, atıyorum. Tamam diyor, peki diyor, kimliğinizi alabilir miyim diyor. Tamam diyor. Çıkartıyor, gayet senin benim yaşlarımda bir kız. Çıkartıyor, mavi kimlik veriyor. Arkadaş da diyor ki
mavi ne kimliği oluyor?
Mavi kimlik veriyor. Kimliğinin rengi mavi. Arkadaş diyor ki yani diyor hanımefendi, yanına çıktığınız beyefendinin değil diyor, sizin kimliğinizi rica ediyorum diyor. Bu diyor benim kimliğim zaten diyor. Ha diyor arkadaş, böyle uzun bir sessizlik oluyor. Ne oldu canım diyor, çok mu şaşırdın? Yok falan filan, böyle bir otelcilik sahtekarlığıyla gülüyorsunuz o sırada. Bayağı büyük bir çam devirmişliği var yani.
Peki bu ünlülerden aklına hiç geliyor mu başka? Özel hayatında böyle sakladığı, mesela geçenlerde benim aklıma sen konuşurken geldi. Yine birkaç hafta önce gazetelerde haber olan bir gazeteci, ünlü bir gazeteci. Benim eski çalıştığım otelde eşiyle arası bozuluyor. Ve otelde günlerce kalıyor ve gecenin bir saati yurt dışında sevgilisi yaşadığı için saat farkından dolayı atıyorum saat 2'de bir telefon geliyor. İşte 505'e bağlanmak istiyorum diyor. Tabii ki misafirin adını söylüyor. Ve o sırada o hatta girip dinleyebiliyorsun. Senin öyle bir şeylerin oldu mu? Biz mesela gece vardiyasında bazen dinlerdik canımız sıkıldığında falan. Hatta girip dinlerdik. Kim niye uyumuyor bu saatte? Hadi biz ekmek parası için çalışıyoruz. Onlar ne yapıyor derdik.
Tabii canım, yani hani öyle merakına yenik düştüğün zamanlar oluyor. Aynı zamanda şey de olabiliyor. Yani hani her ne amaçla olsun otele giriş yaparken gizli kayıt yaptırmış olan insanlar oluyor mesela. İşte gizli kayıtları hiçbir şekilde...
Bu, özür dilerim sözünü kestim. Bu gizli kayıt eşini aldatma durumu da olsa gerek yani. Yoksa insan niye gizli kayıt yaptırsın ki otele?
Yani eşini aldatma olabiliyor, kanlısından kaçma olabiliyor. Tabii tabii. Farklı şekillerde saklanmak zorunda olan insanlar bazen gizli kayıt yapabiliyorlar. Gizli kayıt yaptıklarında hiçbir şekilde dışarıdan telefon bağlantısı alamıyorlar. Telefonla arayıp oda numarasını, ismini birebir vermiş olan birisine dahi odaya bağlayamıyorsun. Hayır diyorsun, böyle bir kişi kalmıyor. Hayır diyor, ben biraz önce konuştum, nasıl kalmaz diyor. 2 saniye önce konuştum, şimdi telefonu kapattı. Asla ve asla o kişinin o otelde kaldığını, seni tehdit de etse, hayır diyor, biliyorum orada olduğunu, biliyorum hani ben karısıyım, beni aldattığını biliyorum şeklinde asla ve asla odaya bağlayamıyorsun. Gizli kayıt adı üstünde o otelde yokmuş muamelesi yapıyorsun. Bunun dışında başka tanık olduğum, yine gece vardiyasında farklı bir diyaloğum olmuştu. İki çift geldi gece 3 civarlarında. Dediler ki işte 2 oda istiyoruz falan. Güzel 2 suit sattım ben bu arkadaşlara. Ondan sonra kimliklerini aldım.
Çok özür dilerim. Bu suit oda satınca senin cebine ne kadar, kaç euro giriyor? Ve bir havuzla birleşiyor değil mi bu paralar?
Aynen aynen, havuzla birleşiyor. Gece başına da maaşına güzel prim yatıyordu. Yani o dönemde güzel para kazanmıştım yani bayağı. Çünkü çok piyangodan çıkmış gibidir. Genellikle çok gece vardiyasında genellikle uçuşa gelirler. Ya da işte bilemiyorum, farklı amaçlarla da odaları kullandıkları oluyor ama çok böyle piyangodan çıkmıştır. Eğer ne verirsen onu alırlar genellikle. Çünkü çok hani çaresiz bir şekilde otele gelirler. Mutlaka kalmak zorundadırlar. O yüzden sen ne verirsen o fiyatta alırlar. Güzel bir upsell yapmışlığım vardır yani 2 suite'le misafirlerimize. Kimliklerini aldım. Sonrasında çiftlerden birinin diğerine hacı diye bağırdığını duyduk. Böyle lobinin ortasında bağırıyorlar. Hacı, hacı, hacı, hacı. Allah Allah dedik ya, bu ya çocuğun lakabı hacı herhalde falan filan. Neyse. Sonra yukarı çıktılar. Konserdeki arkadaşım da bayağı gülerek telefonla aradı beni. Dedi ki ha dedi, işte ne komik ya, çocuğun ismi mi hacıymış ya, ay ne komik falan filan yaparken. Dedim sen ismine bakma. Ben kimliğini gördüm, bir de soy ismi var. Sabancı.
Ondan sonra konuşalım.
Aynen aynen, senden ismini boş ver, soy ismi daha güzel.
Sen Apsel'in alacağın bahşişin derdindesin ama adam Türkiye'nin 1/3'üne sahip, ne diyorsun deseydin.
Aynen öyle söyledim yani, dedim hacı deyip yabana atma.
Peki şeyden bahsedelim istiyorum Nihan biraz. Şimdi bizim çalıştığımız bölüm gereğince biz 3 vardiya halinde çalıştık. Sabah 7'ye çeyrek kala işbaşı yapıyorduk. Makyaj yerinde olması gerekiyor. Saçların düzenli, üniforman ütülü bir şekilde, topuklu ayakkabıların ayağında. Ve en önemlisi sabahın 7'sinde güler yüzlü olman gerekiyor. Bunu ben o dönem çok ciddi anlamda başarıyordum. Evet, fiziksel olarak orada oluyordum ama ruhen başka yerde oluyordum. Sen de öyle bir şeyler yaşanıyor muydu? Yani tabiri caizse hani halk arasında afyonun patlamadı denirdi ya. Ben de o mesela çok oluyordu. Yani fiziksel oradaydım ama kafa olarak başka yerde olduğum çok oluyordu. Sen böyle bir şey yaşadın mı?
Tabii tabii, kesinlikle. Yani bir kere bir insan bünyesi için hani 7 çalışma saati çok erken. En azından benim bünyem için çok erken. Ben 12'ye kadar bayağı sayıklıyordum uykum var diye, öğle yemeğine kadar.
Bu arada öğle yemeği 11'de başlıyor otellerde.
Tabii tabii canım, insanların daha güne merhaba deyip böyle kahvaltı yaptıkları zamanlarda sen günü yarılayıp öğle yemeği yiyor oluyorsun. Bayağı zorlayıcı oluyordu. Ben ama gece vardiyasının o garipliği bana bir şey geliyordu, yani enteresan geliyordu. Böyle ne dünyada gibisin ne değil gibisin. Gece vardiyası gece 11 ile sabah 7 arası olduğu için yani hani yarasa gibi hissediyorsun kendini ve ben herhalde işte bir hafta maksimum iki hafta gece vardiyasını iki haftada bir dönüyordu işte. O dönemde 2-3 günden sonra gece vardiyasına çalışırken havada yürüyor hissiyatı oluşuyor. Çünkü garip bir duygu yani, fizyolojine aykırı aslında.
Ya şöyle bir şey oluyordu, ben çok iyi hatırlıyorum. Gece 11'de iş alıyorsunuz. Sabah 7'de işiniz bitiyor. Sabah 7'de işte şeyden otelden çıkıyorsunuz. 7-7.30'da kartınızı basıyorsunuz. Çok komik. İnsanlar işe gidiyor. Uykulu gözlerle. Siz cin gibisiniz. Eve gidiyorsunuz uyumaya. Ve şöyle bir şey çok iyi hatırlıyorum. Temiz havayı soluduktan sonra eve gidip kahvaltı yapıp uyumak çok keyifli oluyordu. Ama siz 10 saat de uyusanız sanki öğle uykusuna dalmış gibi, o gece uykusunu alamadığınız için çok böyle dinlenmiş kalkmıyorsun. Kalkmıyordun oluyordun, öyle bir şey hissiyatı oluyordu, dinlenmemiş oluyordun, sanki az önce yatmış gibi oluyordun. Sen böyle bir şey hatırlıyor musun?
Tabii tabii, yani toplasan herhalde bir 10 saat falan uyuyordun çok büyük ihtimalle. İşte sabah işte 8'de uyusan, sabah 8'den 6'da 7'de kalksan 10 saatten fazla uyuyorsun, 10-11 saat. Ama ona rağmen sanki böyle bir 2-3 saatlik uykunun sonrasında kalkmış gibi hissediyordun. Yani o tamamen bence hani gece uykusunun sana vermiş olduğu dinlenme hiç katmıyordu bence. Yani ben gündüz uykusuyla 10 saat, 15 saatte uyusam hala 2-3 saatlik etkiyle sanki işe gidiyordum.
Bu uzmanlar diyor ya, gece 4 ile 5-5.30 arası uyumak gerekiyor. İşte büyüme hormonu, insanın organlarının yenilendiği saat dilimi oluyormuş. Biz o saat dilimini o çalıştığımız gün boyunca yaşamadığımız için ben çok iyi hissediyordum. Bir sinirlik, bir agresiflik, bir yorgunluk hissediyordu insan.
Kesinlikle, kesinlikle yok ya. Ben hani mümkün değil, kendime gelemiyordum. Bir haftanın sonrasında bayağı ruh gibi hissedip hani bir gün izinle sonra normal hayata alışmaya çalışıyordum. Zorlu süreçlerdi. Ben vardiyalı çalışmak zor gerçekten.
Ama şey çok keyifli. Ben çok iyi hatırlıyorum. Sabah işte otelden çıkıp evime ulaşmam 8'i buluyordu. Apartmandan bir bakıyorum işte çocuklar okul servisine biniyor uykulu gözlerle, işte insanlar arabalarına biniyor işe gitmek için, sen uyumaya gidiyorsun. O da bir keyifli, bir ayrı bir yanı oluyordu.
Kesinlikle, onun çok büyük bir keyfi oluyordu yani işten eve, yani birebir uyumaya dönmek, hani hiçbir şey yapmadan uyumaya dönmek çok keyifli.
Peki Nihan, bir şarkı arası verelim. Ondan sonra şeyden bahsedelim istiyorum. Bu 5 yıldızlı otellerde düğün dernekler oluyor. İnsanlar 1000 kişi. Yine geçen gün şahit olduk. 6000 kişilik bir düğün organizasyonu oluyor. Onlardan biraz bahsedelim istiyorum.
Bahsedelim.
Bir şarkı dinleyelim. Ondan sonra bu düğün dernek ünlülerden devam edelim efendim. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. If manners make us mad, as someone said, he's our hero. Suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Modesty, propriety, the leads of notoriety. Combat gear to make a man. Takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's a hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. I'm a legal alien. I'm an Englishman. No matter what they say.
Nihan, yine benim eski çalıştığım otelde futbolcu Emre Belözoğlu'nun bir düğünü oldu. Akşam vardiyasında çalışıyorum. Akşam dediğimde şöyle, öğlen 3.30'da iş aldık. Akşam 11.30'da devredeceğiz vardiyayı. Nihan, bütün İstanbul geldi desem inanır mısın? Yani şimdi vardiyaya başladım, ünlüleri sayayım dedim. O dönemde...
Değil mi? Sonu gelmedi.
Şöyle ki şimdi bir taraftan gelen misafirin giriş çıkış işlemlerini bir taraftan da kesiyorum. Gördüğüm ünlüleri, işte Funda Arar'ı gördüm. Volkan Konağı gördüm. İşte onlar sahne alacak falan diye duydum. Hükümetin büyük başlarını gördüm. İşte nikah şahidi olacak falan diye. Bütün müdürler zaten otelde varlar. Mesaileri bitmesine rağmen zavallılar terk edememişler. Çünkü otelde büyük bir gelir kapısı oldu düğün. Çünkü her ne kadar içkisiz de olsa düğün. 800 kişi, 900 kişi kimi çağırsın abi? Önüne geleni çağırmış adamlar. Yani akrabalarından, eşin, dostundan çok bu ünlü takımı vardı. Ünlülerin de hepsini tanıdığını sanmıyorum ben. Yine isim vermeyeceğim. Nikah şahidi uzun adamdı. Şimdi uzun adam nikah şahitliğini yaptı, nikah kıyıldı, ayrılıyor. Düğün salonundan işte bu şeyden çıktı. Tam karşısında bizim resepsiyon var. kış günü adam atkısını boynuna dolayacak mı ya? Durdu çünkü zaten bir heyetle geliyor şimdi. Herkes takım elbiseli, bir tek eşi var yanında kapalı, onu görüyorsun. Bu şimdi boyu çok uzun olduğu için görüyorsun bunu. Herkes takım elbiseli, aynı renk. Ama bu durdu, atkısında oladı, herkes durdu. Yani bir 30 kişi, 40 kişi var arkasında, herkes bir anda durdu. Adam atkısını boynuna doladı. Löngür löngür yürümeye devam etti. Bize baktı, kolay gelsin çocuklar dedi. Teşekkür ederiz efendim dedik hep bir ağızdan. Yiyorsa cevap verme.
Öyle öyle yani benim de hani gördüğüm kadarıyla zaten de heyetle hareket ediyorlar. Sadece şey değil ya, uzun adam değil, uzun adamın tüm tayfa, aynen öyle, tüm eşrafı. Yani eski çalıştığım otelde çok fazla... biz genellikle devlet konuk evi derdik, bayağı dalga geçerdik. İşte çok bakan, özel kalem konaklaması olurdu. O konaklamalarda yani hani yoktan var etmenin ne demek olduğunu birebir görmüşlüğüm var. Yani özel kalemin kullandığı şampuana kadar otele aldırtmışlığı da vardır.
Bir de şöyle bir şey var, muhtemelen sen de şahit olmuşsun. O tip adamların İşte yardımcıları oluyor. Hani bir halk arasında bir laf vardır ya, kraldan çok kralcı.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani şey böyle, mesela işte geliyor bakan beyin odasının anahtarı diye sana hönküren adamın aslında bakanın şoförünün işte ceket tutanı falan olduğunu hani anlıyorsun aslında, ama o adam aslında kraldan çok kralcı. Bayağı sana işte kendi işine öyle bir sahiplenmiş ki bayağı sana çemkiriyor, diyor ki ya işte bakan beyin anahtarı, sen diyorsun sen kimsin? İşte ben diyor bakan beyin bilmem nesinin bilmem dış kapının mandalı aslında. Ama yani öyle bir işi sahipleniyor ki o kadar kendini o adammışçasına hissediyor ki sana emir verme, seni aşağılama, hor görme hakkını kendinde buluyor.
Aslında onlar çok zavallı, biliyor musun? Ben gece vardiyasında defalarca tanık oldum. Bu hükümetin büyük başları benim eski çalıştığım yerde çok konaklama yapıyorlardı. İki ayda bir, ayda bir çok sık geliyorlardı. Günübirlik bazen uzun kalışlar oluyordu. Onlar hiçbir şekilde uyumuyorlar. Lobide koltuklarda uyuyakalıyorlardı. Çünkü odaya çekilip uyuma şansları yok. Çok zavallılar aslında. Senin dediğin gibi kraldan çok kralcılardı. Evet, terör estiriyorlardı ama düşünecek olunca çok zavallılardı. Uyuma gibi bir, yani sen vardiyan bittiğinde evine gidip uyuyordun. Kafan hani yastığa koyuyordun ama onların öyle bir şeyi yoktu. Ben çok şahit oldum. Soyunma odasında takım elbiseli bir kadın bir kere beni taciz etti. Şöyle ki yine bu büyük başların geleceği bir dönemde gelmiş, benim haberim yok. Otelde çok ciddi bir arama var. Personel kapısından giriyorsunuz, çantanız aranıyor, işte göz makineye sokuyorlar sizi, kimliğiniz taranıyor vesaire. Soyunma odasına girdim, işte üniformamı giyeceğim, yukarıya çıkacağım, makyajımı yapıyorum. Bir tane göz beni kesiyor. Yani hissediyorum sol taraftan biri bakıyor bana falan diye. Bana bir anda şey dedi, sizi kimliğinizi görebilir miyim falan dedi. Ben de güldüm. Hangi bölümde çalışıyorsunuz dedim. Yani aklıma gelmedi. Hemen kimliğini gösterdi. Onu söylemeyeyim şimdi. Ben de korktum. Ne yalan söyleyeyim, o zaman daha gençtim. Hemen anlattım ben işte... çalışan kimliğimi gösterdim, işte vardiya alacağım falan filan dedim. Ama şu anki aklım olsa eminim ona, o kişiye kafa tutardım.
Tabii canım, kafa tutmuş cesaretli arkadaşlarımız var öyle. Aa, büyük başların oğullarına. tabii gelip böyle oda isteyip, daha doğrusu oda isteyip değil. Şimdi otellerde resepsiyonda tabii check-in check-out işlemlerinin dışında başka işlemler de yapılıyor. İşte para bozdurmak gibi, konaklayanlar mesela işte. Tur satın almak falan filan gibi. Ve oda konaklaması olan insanlar para bozdurabiliyorlar. Sonra bu büyük başlardaki elemanlardan birinin oğlu geliyor, diyor ki otelde kalmıyor tabii ki. Çalıştığım otellerden birine geliyor. resepsiyona. Diyor ki şu parayı diyor. Atıyor $100, $200. Bozar mısın diyor. Gayet baba yiğit bir resepsiyonist. Biliyor kimin oğlu olduğunu. Diyor ki kusura bakmayın diyor. Otelde konaklamayanların parasını bozamıyorum diyor.
Ciddi misin? Senin çalıştığın otelde öyle bir kural var mıydı? Benim çalıştığım yerde öyle bir kural yoktu. Hani direkt bozuluyordu. Çünkü zaten dışarıdan daha karlı bozuyorduk biz. Yani otele sonuçta ciddi anlamda bir kârı oluyordu.
Öyle bir kural olduğunu düşünmüyorum ama muhtemelen uyuzluğuna yapıldı herhalde. Çünkü ciddi bir koruma ordusuyla giriş yapıyor içeriye. Kimin ne olduğunu herkes aslında çok iyi biliyor. Hem baba yiğit hem de herhalde biraz da bu duruma, bu düzene biraz uyuz olan bir arkadaş. Çünkü kusura bakmayın diyor, otel konaklaması olmayan insanların paralarını bozamıyoruz diyor. Bir o kadar büyük bir ukalalıkla okey diyor. O zaman al şu $500, bana bir oda ver. Üstüne de diyor şu $100 bir boz.
İyi bozmuş arkadaşını. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu otelde düğünler çok ciddi bütçelerle yapılıyor. Yani minimum 100 Euro'dan başlıyor fiyatlar. Hadi 80 Euro olsun. 5 yıldızlı otelde düğün yapan insan senin benim gibi. Gerçi ikimizin düğünü de olmadı ama yani 300 kişi çağırmıyor, 200 kişi çağırmıyor, 800 kişi, 1000 kişi çağırıyor. Sen düşünebiliyor musun? 1000 çarpı 80 euro minimum. Bunun süsü var, bahşişi var. Ünlü bir sanatçı çıkıyor.
Bu değirmenin suyu diyorsun.
Yani zenginin malı züğürdün çenesini yorar hesabı. Ne diyorsun? Yani ben yine çok iyi hatırlıyorum. Yine bir futbolcuydu. Eski çalıştığım otelde düğün yapıyordu. Gece vardiyasında çalışıyorum. Check out yok gibi bir şeydi. Otel doluluk oranı çok azdı. Arkadaşımla şey yaptık. Sıkıldık bulunduğumuz yerden. Gece müdüründen izin aldık. Otelin kapısının önüne çıktık. Gelen giden arabalara bakıyoruz. İşte kapılar yukarıya doğru açılıyor mu dersin? Ben kadınların kıyafetlerini kesiyorum. Kız arkadaşım da erkekleri kesiyor, tamam mı? Ya dedi ki bir yerden sonra, ya dedi ben sıkıldım. Herkes, bütün erkekler dedi paralı ama dedi boyu 1.70'den yukarısı yok ya dedi.
Tabii tabii, zengin kısa adamlar.
Öyle avunmaya çalıştık. Var mı sende böyle anılar?
Yani şöyle, ya tabii ki tanık olduğun, şahit olduğun çok garip diyaloglar oluyor. Ama yani o ihtişam, işte o şaşa, böyle çok insanın aklının alabileceği şeyler değil yani. Mesela işte Cem Yılmaz'ın işte düğününden bahsederler. Cem Yılmaz'ın düğününü yine işte oteldeki bir uzaktan tanıdığım bir arkadaşım organizasyonuna katılıyor. Kendi organizasyonunu kendisi yapıyor düğününü. Banket departmanında o zaman. Ve yani şöyle dönüyor, kafasını bir çeviriyor. Bir halay var. Halayın başında Tarkan var. İşte aynı halayda Sezen Aksu var.
Kenan
ne oldu? Muazzam bir şey yani. Dünyanın hiçbir yerinde bir daha o kadar ünlü bir arada göremezsin herhalde. Cem Yılmaz'ın düğününü organize ederken de zaten menajerleriyle ilk etapta görüşüyor. Ya da asistanlarıyla. Öyle çok birebir hani onunla görüşemiyorsunuz tabii ki. En son aşamada öğreniyorsunuz aslında kimin düğününü yaptığını.
Aa, öyle mi? İlk başta Cem Yılmaz'ın düğünü için fiyat alıyoruz gibi bir şey söz konusu olmuyor mu?
Hayır. Ya ünlü bir çiftin düğünü için sizden fiyat teklifi rica ediyoruz şeklinde.
Ünlü derken Ajdar da olabiliyor. İşte ne bileyim, evlilik programında ün yapmış biri de olabiliyor ama Cem Yılmaz da çıkabiliyor.
Biraz tabii. Aynen öyle. Son etapta artık, en son detayları inceleyecekken işte menü tadı mıdır aşamasında öğreniyorsunuz aslında kimin düğünü olduğunu.
Ondan sonra otel PR peşinde koşuyor olsa gerek.
Tabii canım, hem de nasıl, deli gibi hem de.
Nihan, seni çağırdım otel gıybeti yapalım diye de sen konuştukça benim aklıma hep şeyler geliyor. Şimdi bir gün gece vardiyasındayız. Saat 1, polis raporunu göndermişiz otelde konaklayanların işte. insanların GBT'sini gönderdik. Bu arada şöyle sıkıntılar da yaşanıyordu. Bazı kekolar bilmiyorlar. Gece biri de işte otelde konaklayan insanların TC kimliklerinin bölge emniyetine gittiğinin, orada suçlu varsa pat diye bulduklarını, işte asker kaçaklarını ben defalarca şahit oldum.
Tabii yani ben asker kaçağı konaklayanlardan birini personel çıkışından kaçıran müdürlerim de var, hatırlıyorum. Değil yani. Mi?
Benim öyle bir müdürüm olmadı. Hepsi namuslu, şerefli insanlardı. Şöyle bir şeye şahit oldum. Geldi işte, biz polis raporunu gönderdik saat 1'de. 2'de geldi, 2 civarı işte. Şu isimli şahsın çağırabilir misiniz dedi. Bu arada odaya giriş yapamıyorlar. Çünkü oda özel mülk oluyor. Sen daha iyi biliyorsun.
Aynen tabii. Resepsiyona gelip aşağıya çağrılmasını talep edebiliyorlar.
Bunlar da çok iyi bildikleri için bizden rica ettiler. Gece müdürü küçük bir senaryo yazdı. Odada konaklayan misafir aşağı indi. Hemen polis kimlik rica etti. Hemen akabinde tutuklanıp gönderildi. Buna ben birkaç kere şahit oldum. Bir de şöyle bir şey yaşadım ben. Yine bu dedikodulardan devam edecek olursak. Kenan İmirzalıoğlu bir dönem çok popüler bir dizide oynuyordu. İsim vermeyeceğim. Telefon bağlantısı sürekli geliyor. O dönem akıllı telefonlar falan yok. Ya dedik, bu kadın kiminle konuşuyor gecenin bir saatinde falan dedik. Hatta bir girelim dedik. Hatta bir girdik. Meğer iki kardeş bir dizi senaryosu yazıyorlarmış. Onun üzerinde tartışıyorlarmış. Bu cep telefonuyla konuşmuyorlardı. Ben de o diziyi çok iyi takip ediyordum. Ama bu senaristler 6-7 bölüm sonrası için böyle bir taslak oluşturuyorlarmış. Ben de öyle bir şeyi bir 5-6 dakika dinledim. Tabii ki aramızda özel bu mevzu. Böyle bir değişik bir anım var. Daha sonrasında bir öğrendim ki hani aklımda tuttum, o diziyi de takip ettiğim için gerçekten onların istediği gibi yol aldı. Ama şöyle bir şey varmış dizilerde. Çok böyle duyguları biraz matematiksel olarak hesaplıyorlar. İşte şöyle bir konuşma geçti aralarında. Çok iyi hatırlıyorum, diyalog. Seyirci bunu sevmez. Seyirci aşkı sever. O aşk sahnesini biraz daha uzatalım. Biraz daha metin yazalım falan diye aralarında geçişler olmuştu.
Yani tabii ki sonuçta reyting üzerinden devam ettikleri için neyin çekici olduğunu hesaplayıp aslında evet dediğin gibi matematiksel bir hesabın üzerinden devam ediyorlar senaryoyu. Öyle çok bizim işte düşündüğümüz gibi ay şuna aşık olsun, bu şöyle kavuşsun falan filan şeklinde devam etmiyorlar genellikle. Benim de şahit olduğum mesela çalıştığım otellerden birinde uzun bir dönem Yıldız Silve kalmıştı.
Eyvah, o çok sıkıntılı bir kadınmış.
Zordu yani, hani sürekli konaklamasını uzatırdı ve sürekli konaklamasını son dakika uzatırdı. Biz arardık, Yıldız Hanım kalmaya devam edecek misiniz? Devam edeceğim canım derdi.
Bir de ben çok iyi hatırlıyorum, benim çalıştığım otelde de konaklamıştı. Uyumuyor o kadın.
Uyumuyor. Hayır yani. Asla. Yani gecenin 4'ünde de arasınız uyanık, 5'inde de sürekli uyanık o.
Uyanık ve kafa bir dünya. Onu çok iyi biliyorum ben.
Tabii yani hani genellikle herhalde bir üretim sürecindeydi. Olabilir yani, hani öyle düşünüyoruz. Şarkı yazdığı bir dönemde otelde konaklıyordu. Biz öyle belboy arkadaşlar çok çekine çekine giderdi odasını, öyle öpücük mü alacağız bu sefer, acaba ne olacak, bizi odaya mı çekecek, ne yapacak, ne edecek diye. Tatlı bir kadındır, ılımlıdır, ama değişiktir yani, değişik bir kafası vardır.
Nihan, programımızın son düzlüğüne girdik. Bu son düzlükte şeyden bahsedelim istiyorum. Bazı misafirler çok dürüst ayrılmıyorlar otellerden. Kimisi havlu alıyorlar. İşte odada bulunan kalemi alan da var. Ama ben şuna da şahit oldum. Daha doğrusu duydum. Plazma televizyonunu götüren duydum. Senin çalıştığın otelde böyle bir şeyler oldu mu?
Yani şöyle, ben ufak tefeklerine denk geldim. İşte perde, havlu, çatal, kaşık, bıçak. Ama
plazma... Allah ne verdiyse olmuş.
Tabii tabii canım, yani bavula ne sığıyorsa. Ama plazma TV'yi de duymuşluğum var. Yani benim çalıştığım otelde çok denk gelmedi ama duydum yani, çalan var.
Eyvah ya, yani çatal kaşık. Çatal kaşığı alacak adam niye otelde kalır ki?
O bir hastalık bence ya.
Herkes mi hasta? Ben ona inanmıyorum. Şöyle bir şey de var. Özellikle Türklerde, yabancılarda var mı bilmiyorum da. Bu kadar para veriyorum, karşılığını alayım düşüncesi oluyor. Yani ben şunu duymuştum. Bir gün bellboy arkadaşlardan karton kutu istiyorlar. İşte adam ebatını söylüyor. Arkadaşlar temin ediyor o karton kutuyu. Adam takip ediyor kim hangi vardiyada çalışıyorsa. O vardiyaya denk getirmeden o plazma televizyonunu odadan çıkartıyor adam.
Yuh artık ya. Gerçekten yuh artık demek istiyorum. Hani daha ötesi yok yani. Bir otelden plazma, yani hani otel parasını verip o muhtemelen hani plazmayı çaldığı otelin konaklama fiyatı da öyle az buz bir fiyat değildir muhtemelen. İşte bir 300-500 euro vardır. 300-500 euroyu verip üzerine hani konaklama parasını da plazmadan çıkarttık mantığıyla mı çalıyor artık? Neyle çalıyor hiç bilmiyorum yani.
En masumu herhalde şey oluyor, banyo terliği, duş jeli, şampuan kalıyor olsa gerek.
E tabii canım, onlar zaten hani senin kullanımına verilmiş olduğu için onu alsan ne olur, almasan ne olur da plazma en ucu herhalde ya. En uç örnek plazma, bilmiyorum.
Plazmadan daha fazlasını duymamıştım ama perde de ilginç bir örnekmiş ya. Perde.
Perde, abajur. Tabii. Yastık.
Yani defalarca kullanılmış bir yastığı niye alasın ki ya? Hijyenik değil. Bir şey değil aslında düşünecek olunca.
Yani onun için çok kıstas değil herhalde ya. Hijyen. Bilmiyorum.
Peki Nihan, bizi dinleyenler arasında çocuklarını turizme yöneltmek isteyen ebeveynler varsa, onlara söylemek istediğin herhangi bir şey varsa söyler misin? Veya meslektaşların varsa bizi dinleyenler, bir şey söylemek ister misin onlara?
Yani çocuklarını turizm sektörüne yönlendirmek isteyen ailelere iyi düşünmelerini tavsiye ederim. Zorlu bir süreç. Çok sosyal hayata imkan verebilecek bir sektör değil. Birçok kişi, yani genellikle şey derler, turizmciler işleriyle evlidir. İşlerinden başka bir şey düşünmezler derler. Çok ciddi efor sarf edilen, sevilmeden yapılamayan zorlu bir sektör. İyi düşünmelerini tavsiye ederim. Bu sektöre geçmek isteyenlerin ya da bu sektörden başlamak isteyen gençlerin gerçekten zorluklara göz gerebilecek cesaretli olmasını bekliyorum ben.
Sabır çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ben.
Kesinlikle. Bir kere yani hani peygamber sabrı derler ya. Yani peygamber sabrı olan insanlar turizmci olabilir. Yani.
Sende var mı peki peygamber sabrı?
Yani 15 yılın sonunda tükenmeye başladı. Zaten ben o tükenme döneminde farklı bir bölüme geçtim. Hani online kanallara yönlendim. Biraz daha aslında işi bilen insanlarla, daha az misafirle az diyaloğumun olacağı hani kısma geçtim. Ama misafirle birebir diyaloğu olabilecek insanların çok çok çok sabırlı olması gerekti. Yoksa aksi takdirde zaten katlanılamaz.
Ben şey diye hatırlıyorum, şimdi sen konuşurken aklıma geldi. Zeynep diye bir arkadaşım var. Biz soyunma odasında bir dönem lise stajyerleri gelirdi. Onları her sene şey derdi, farklı insanlar gelirdi. Evladım, daha çok gençsiniz. Yol yakınken Allah aşkına gidin öğretmen olun. Geceniz belli, gündüzünüz belli, hafta sonunuz belli, bayramınız belli, 3 ay tatiliniz belli derdi. Her seferinde şöyle bir şeye şahit olurdum. O çocuklar şey derdi, ama biz turizmci olmak istiyoruz, otelci olmak istiyoruz derdi. Zeynep de bana bakardı ve şey derdi, Allah bunların belalarını verecek, haberi yok derdi.
Aynen öyle, aynen öyle. Yani şey, dışarıdan bakıldığında çok eğlenceli, çok dinamiği olan bir sektör gibi gözüküyor ama gerçekten zorlu bir süreç ve hani çok da bilinen aşamaları yok aslında. Yani hani bugün yoldan geçen herhangi birisine sorsanız bir otelde çalışan herkesin mesela bir kişinin her departmanda çalışabileceğini ya da bir kişiyle diyaloğa geçtiğini her departmandaki işini halledebileceğini düşünür. Otelde tüm çalışanın tüm çalışanların garson olduğunu düşünen kitleler de var. Yani biraz aslında anlaşılmamış bir sektör. Yani içinde çok fazla sır barındıran bir sektör. Yani hani ben herhangi birisine işte soruyor size, diyor ki işte ne yapıyorsun sen, hani işinle mesleğine, turizmciyim. Diyor, otelciyim diyorsunuz. Diyor, işte otelde satış departmanım. Ya ne yapıyorsun diyor. Yani aslında hani çok da dinamiklerinin bilinen bir sektör olduğunu düşünmüyorum ben. Hala aslında insanların kafasında turizmcinin ne yaptığı, ne ettiği çok bilinmiyor. Genellikle insan algısı şöyle devam ediyor. Turizmci eğleniyor, geziyor, tozuyor, sürekli tatil yapıyor falan. Aslında öyle değil yani. Hani gerçekten çok sabır gerektiren bayağı emekçi bir sektör aslında.
Şöyle bir şey, sen turizmi anlatırken aklıma geldi de, ben otelciliği bıraktıktan sonra pazarlama alanında çalıştım. Onda da insanlar anlayamıyor. Pazarlama diyorum, marketing diyorum. Marketingi zaten birçok insan bilmiyor. Pazarlama deyince kapı kapı bir şey satma gibi algılanıyor. Veya işte şey geliyor insanların aklına. Yakın bir zamana kadar apartmanlarda yazardı, pazarlamacılar giremez diye. Halbuki marketing çok farklı bir algısı var. Yani şirketi çok farklı boyutlara taşıyabilen bir departman. Tabii ki yatırım yapılırsa, buna olanak verilirse, ama insanlar senin dediğin gibi bilmiyorlar ve bilmemeye de öğrenmemeye de devam ediyorlar maalesef.
Aynen öyle. Yani hani çok algılarını açamıyorsunuz maalesef insanlara. Yani anlatıyorsunuz işte ben online satışları yapıyorum, satış yapıyorum. İşte diyor ki resepsiyondasın değil mi, ben geldiğimde karşılayacaksın beni. Diyorsunuz ki yok hani ben başka bölümdeyim. Hani şu anda ben mesela atıyorum rezervasyonunuzu yapıyorum, sizinle telefonda konuşuyorum, rezervasyonunuzu, peki diyor ben diyor şu gün geleceğim, görüşmek üzere o zaman diyor, işte resepsiyondaki arkadaşlar sizi karşılayacaklar, nasıl diyor ben seni göremeyecek miyim diyor.
Otelde bir tek sen varsın Nihat.
Aynen öyle yani, ve hep 7-24'te oteldeyim ben, hiç çıkmıyorum. Yani böyle şey diyorsun işte, benim çalışma saatim işte 7'ye kadar falan. 7 mi? Nasıl yani? Hani şey algısı yok insanlarda. Genellikle şirketlerin işte açılıyor sabah 9'da, işte akşam üzeri 6'da kapanıyor. O şirkete o 6'da kapanıyor. Ama benim şirketim 24 saat açık. Dolayısıyla 24 saat sürekli çalışmamı bekliyor insanlar aslında benden.
Ay, güzel konuştun. Peki Nihan, programımızın sonuna geldik. Teşekkür ederiz katıldığın için.
Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir program benim için de.
Süper, zevk aldığına sevindim. Umarım dinleyiciler de zevk almıştır. Bir şahane züğürtler programının daha sonuna geldik efendim. Bir sonraki programda bambaşka bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
could.